Économie écologique. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydınlar. Evet, Türkiye gündeminde son günlerde epey bir çevre konularının hakim olduğunu görüyoruz. Özellikle Kaz Dağları'nda altın madenciliği yapmak isteyen firmalara karşı, özellikle Kanadalı Alamos Gold şirketine karşı başlatılan bir nöbet var. Su ve vicdan nöbeti. Bu önemli bir gelişme olarak Türkiye'nin önemli çevre gündemlerinden birisi. Bir diğer konu malum Burdur'da Salda Gölü'ne yapılmak istenen Millet Bahçesi meselesi. Tabii bunun yanında başka bir takım yine altın madenciliğiyle ilgili projeleri başlatılmak istendiği ile ilgili bir takım haberler gözümüze çarpıyor. Öte yandan yapılmaması için çok uzun yıllara dayanan bir mücadele verilen Hasankeyf'te Ilısu Barajı'nın bugünlerde su tutmasıyla ilgili bir takım deneme çalışmaları yapıldığı ile ilgili yine bir takım bilgiler gündemde yer alan konular arasında. Pek çok aslında dediğim gibi gündemde çevreyle ilgili haberler yer alıyor ama özellikle Çanakkale Kaz Dağları bölgesine yapılmak istenen altın madenciliği ve Burdur'daki Salda Gölü'ne yapılmak istenen Millet Bahçesi gündemin en fazla yer tutan konuları arasında diyebiliriz. Peki ne oluyor? Şöyle bir bakalım. Burdur çok doğal güzellikleriyle ünlü bir göl burası, Salda Gölü. Gidenler bizzat görerek inceledi, deneyimledi. Görmeyenler fotoğraflarından, videolarından biliyor. Turkuaz rengi bir suyu var, beyaz sahilleri var. Gerçekten dünyanın eşsiz yerlerinden biri, Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan bir yer burası. Epeyden beri buraya bir millet bahçesi yapılmak istendiğini biliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından inşa ettirilecek bu millet bahçesi. Tüm tepkilere ve itirazlara rağmen dün bu millet bahçesinin ihalesi gerçekleştirildi. Burada bir takım yapılar inşa edilmek isteniyor. Her ne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir çivi dahi çakılmayacak dese de aslında proje kapsamında işte binalar, çeşitli birimler, mescit, soyunma kabinleri falan gibi bir takım yapılar bulunuyor. Şimdi bir hafta bu ihale dün gerçekleştirildi ama tekliflerin değerlendirilmesi ve incelenmesi nedeniyle bir hafta sonraya ertelendi. Şimdi bütün bu gelişmeleri aslında bizzat yerinde inceleyen, bu kamuoyunun tepkilerini bir şekilde dile getiren telefon hattımızda bir konuğumuz var. CHP Doğa Hakları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca. Gülizar Hanım, günaydın.
Günaydın.
Hoş geldiniz yayınımıza.
Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Şimdi ben çok kısaca biraz bilgi vermeye çalıştım. Siz Burdur'a gittiniz, Salda Gölü'nde açıklamalar yaptınız. Buraya neden bu millet bahçesinin yapılmaması gerektiğiyle ilgili sürekli bu konunun gündemde kalmasını sağlıyorsunuz. Şöyle yani sizin bütün bu deneyimlerinizden yola çıkarak ne oluyor Salda Gölü'nde, ne yapılmak isteniyor? Sizin gittiğiniz, gördüğünüz Salda Gölü'yle yapılmak istenen arasında elbette çok inanılmaz büyük bir farklılık vardır. Bütün bunları dinleyicilerimize aktarmanızı isteyeceğim.
Salda Gölü sizin az önce ifade ettiğiniz gibi Türkiye'nin Maldivler olarak bilinir. ve eşsiz doğa güzelliğiyle gerçekten bir doğal varlık olarak gelecek nesillere özenle bırakılması gereken aslında bir emanettir Salda Gölü bizlere.
Evet.
Salda Gölü aynı zamanda canlı göl deriz biz Salda Gölü'ne. Ben Denizli milletvekili olduğum için benim bulunduğum, yaşadığım ile 45-50 dakikadır Salda Gölü. Evet. Şöyle yaşayan göldür, 2-3 milyon yıldır oluşan ve Maldivler diye adlandırılmasını sağlayan o beyaz kumlar aslında canlı mikroorganizmalardır Salda'da. Hı hı. Çıplak ayakla, hani bırakın ayakkabıyla üzerinde yürümeyi, çıplak ayakla dahi üzerine basılmaması gereken bir varlıktır. Salda Gölü aynı zamanda yaklaşık 110 kuş türüne ev sahipliği yapan ve kendisine has endemik balık türüne sahip bir göldür. Hem turkuaz rengiyle hem derinliğiyle gerçekten dünyanın ilk 5 gölü arasında yer alır. Derinlikle dünyanın ilk 2, Türkiye'nin en derin gölüdür Salda Gölü. Hı hı. Ve Salda Gölü'nün kenarına yapılmak istenen, hani bakan ısrarla bir çivi bile çakılmayacak diyor. Evet, çivi çakılmayacak ama ben nelerin yapıldığını Şubat ayında bakanın açıklamalarıyla dinleyicilerle paylaşmak isterim. Evet. Evet, çivi çakılmayacak ama yürüyüş yolları yapılacak. Çivi çakılmayacak, bisiklet yolları yapılacak. Çivi çakılmayacak, kafeteryalar yapılacak. Çivi çakılmayacak, insanların konaklayabileceği, dinlenebileceği bungalovlar yapılacak. Çivi çakılmayacak ama festivaller yapılacak. Evet. Salda Gölü'nde aslında yapılmak istenen millet bahçesi bu anlam taşımaktadır. Yani millet bahçesinden ne arz ediyoruz? Doğası, yeşili, ormanıyla milletin, halkımızın rahatlıkla faydalanabileceği, gidip dinlenebileceği ya da gezebileceği, görebileceği yerler olarak algılıyoruz değil mi? Hı hı. Salda Gölü ve çevresi zaten milletin yıllardan beri gittiği, fotoğraflandırdığı, gelinlerin düğün resimlerini manzara olarak arkadan gösterdiği, gerçekten kendisine hayran, ziyaretçilerine hayran bırakan ve hayran bırakmakla kalmayıp bir daha gelmesi için onları böyle teşvik eden bir canlı göldür Salda Gölü. Peki millet bahçesi yapmaktaki kasıt nedir?
Evet.
1980'li yıllarda Salda Gölü bu canlı göl dediğimiz özellikleri, az önce ifade ettiğim özellikleri nedeniyle birinci derecede doğal sit alanı ilan edilmişti. Yani bir çivinin bile çakılmayacağı, yani mecazi anlamda tabii ki, kesinlikle herhangi bir yapılaşmaya ve herhangi bir şekilde en küçük bir taş dikmeye bile izin verilmeyecek derecede katı bir koruma altındaydı Salda Gölü. Ardından millet bahçesi yapma hayali, hevesiyle özel çevre koruma bölgesi ilan edildi. Neden özel çevre koruma bölgesi? Çünkü birinci derecede doğal sit alanına göre daha esnek yapılaşmaya, dünkü gibi ihalelere ve ihale yapıldıktan sonraki yaptıkları, yani çivi çakmayacağız diyerek az önce tek tek sırladıklarını yaptıktan sonra da işletme hakkını birilerine devredebilecekleri bir tesisler zinciri kurmaktır aslında.
Evet.
Özel çevre koruma bölgesi demek bunlara izin veren bir koruma alanı demektir. Hani bunun adına koruma değil de inşaat yapmak, ranta açmak, işletmeler yapmak, yandaşlara işlettirmek ya da yandaşlara iş alanları yaratmak gibi bir takım düzenlemelerin yapılabileceği bir koruma, tırnak içerisinde ifade ediyorum, bölgesi haline getirdiler.
Evet.
Biz de diyoruz ki zaten Salda Gölü milletin. Zaten Salda Gölü ve doğal güzelliğinden millet gelip görerek faydalanabiliyor. Peki neden o millet bahçesi kandırmacasıyla bizleri kandırmaya çalışıyorsunuz? Yani bakan kurumu hakikaten insafa davet etmek istiyorum. Ya projeyi görmedi, böyle, yani ben iyi niyetli düşünerek, projeyi görmeyerek her zaman hani kandırıyorlar ya kendilerini. Yine herhalde diyorum kandırdılar kendilerini.
Evet.
O yüzden Millet Bahçesi projesine baksın ve Salda Gölü'nün çevresinin ne hale geleceğini lütfen görsün. Ve bu sevdadan, bu hayalden ve bu inattan da vazgeçsinler.
Evet, yani işin ilginç tarafı tabii çok farklı kesimlerden, Türkiye'nin her yerinden insanlar çok büyük bir kamuoyu oluşturdu ve istemiyorlar. Hı-hı. Tepkilerini dile getirdiler. İşte imza kampanyası yapılıyor. İnsanlar sosyal, hı-hı, medyadan görüşlerini, duygularını, düşüncelerini aktarmaya çalışıyor. Tabii bunu aslında biz AKP iktidarları döneminde çok sıklıkla gördük. Bir inatlaşma, hı-hı, ahali, yurttaşla, işte bir takım kesimlerle sürekli bir yani yapardın yapamazdın gibi bir yere mevzuyu götüren bir anlayışla hareket ettiklerini görüyoruz. Maalesef. Ve dün geldiğimiz noktada da bütün bu inat hala daha sürdürüldü ve bu ihale yapıldı. 7 tane firmanın da teklif verdiğini görüyoruz burada.
Evet, 7 firma teklif verdi. Firmaların teklifleri değerlendirilmek üzere bir hafta süre öngörüldü. Ve bu sürenin sonunda hangi firmaya ihaleyi verdikleri açıklanacak ve açıklandıktan sonra sözleşmesi imzalanacak deniyor. Ama biz Salva'daki duyarlılığı gördük. Vatandaşlarımızın doğal varlıklarını sahiplenme noktasındaki hassasiyetlerini biliyoruz. Yani ben buradan o 7 ihaleye giren firmaya daha önce seslenmiştim. İhaleye girmeyin demiştim. Şimdi ihaleye tekliflerini sundular. Hangi firmayla sözleşme yapılırsa yapılsın. Oradaki vatandaşlarımız çok kararlı. Salda'yı ranta açmayacaklar. Buna da izin vermeyecekler. Ve bu konuda da gereken tepkiyi ve mücadeleyi de verecekler.
Evet.
Çünkü Salda da sadece milletvekili atlaşarak bir şeyler yapılmadı. Hukuk yok sayılarak. Hukuksuzluk içerisinde bir ihale dün gerçekleştirildi. Çünkü Salda Gölü çevresinde özellikle özel çevre koruma bölgesi ilan edildikten sonra 1/25 binlik, 1/5 binlik ve 1/1000'lik imar planları değiştirildi. Bu imar plan tadilatları, proje, şu anki taslak halindeki proje, imar projeleri 10 Temmuz'da askıya çıktı. Yasa uyarınca askı süresi 30 gündür. Yani askı 10 Ağustos'ta sona erecek askı süresi ve 10 Ağustos'a kadar da birçok itiraz var bu imar plan tadilatına, değişikliğine. Bu itirazlar da görüşülecek. İtirazlar görüşten sonra mahkemelere gidilecek. Askı süresi içerisinde ihale yapılması tam hukuksuzluktur, tam kanunsuzluktur.
Evet.
Ve hukuk yok sayılmıştır dünkü ihale gerçekleştirilirken. Yine birinci derecede doğal sit alanı ya da özel çevre koruma bölgesi dahi olsa, o bölgede herhangi bir yapılaşma, herhangi bir inşaat, herhangi bir düzenleme yapmak için çevre etki değerlendirme, yani halk arasında kısaca ÇED dediğimiz sürecin başlatılması gerekir ya da ÇED gerekli değildir kararının alınması gerekiyor. Bunlar da alınmadı. Dün orada vatandaşın tepkisi yok sayıldı. Vatandaşın tepkisine kulaklarını kapattılar, tıkadılar, duymadılar, duymak istemediler. Salda'nın o sessiz, Salda biz canlı göl dediğimiz için Salda'da aslında çığlığı var. Salda'nın içi acıyor şu anda. O da sessiz çığlığıma ses olun dedi. Biz onun sesini aslında vatandaşlarımızla birlikte duyurmaya çalıştık. Onu duymadılar. Duymak istemediler. Ama her şeyden önce de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasında bir hukuk devleti olduğu açıkça ifade edilmekteyken her zamanki gibi rant için, yandaş için, inat için, vatandaşa rağmen yapabilmek, vatandaşa rağmen için nedeniyle hukuk devleti ilkesi yapılmış. Maalesef bizi yönetenler hukuka en bağlı, en sadık kalması ve vatandaşlara örnek olması, hukukun üstünlüğünü vatandaşa hissettirecek olanların hukuksuzlukla, hukuku hiçe sayarak bu ihaleyi gerçekleştirmeleri de ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Ancak ben buradan bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize de açıkça ifade ediyorum. Salda'yı biz ranta teslim etmeyeceğiz. Etmemek için de orada ne gerekiyorsa, hangi mücadele gerekiyorsa, hangi alanda hem hukuki hem Salda Gölü çevresinde gereken mücadele yapılacaktır. Nasıl ki Kaz Dağları'nda, Kirazlıtepe'de su ve vicdan nöbeti başlamışsa da Salda'da da Salda'nın sessiz çığlığına ses olma nöbeti başlayacaktır.
Evet, çok güzel aslında anlattınız hem süreci hem de bundan sonra yapılacaklarla ilgili neler olması gerektiğini. Şimdi Serkan da geldi stüdyoya. O da Kaz Dağları'ndaydı. Biz aslında biraz o konuda da sizin fikirlerinizi öğrenmek istiyoruz.
Ayağımın tozuyla geldim ben de. Merhabalar diyorum.
Merhaba Serkan Bey.
Şimdi ya hakikaten orada inanılmaz bir şu anda bir örgütsel mücadelenin kıvılcımlarını gördüm. Aslında hemen açıkça söylüyorum, bir gezi ruhu da oluşmuş durumda orada. Gerçekten çadırlarla
yani
yaklaşık.
Gezi ruhunu aslında 19 Temmuz'da bizler oluşturmuştuk.
Evet.
Biliyorsunuz Danıştay'dan mahkeme kararı onaylanırsa iptalle için açılan dava. 19 Temmuz'da Kirazlıtepe'ye gittik. Kirazlıtepe'den işte Genel Başkan Yardımcımız, Çanakkale Milletvekilimiz, Sayın Muharrem Erkek, Belediye Başkanımız, Belediye Başkanlarımız, İl Başkanımız ve bütün örgütümüz ve çevre dostlarıyla birlikte oradaydık. Kirazlıtepe'deki o insanların içini acıtan görüntüleri orada çektik ve halkla paylaştık. Arkasından da saat 18.30'da İskele Meydanı'nda kitlesel bir basın açıklamasıyla 3 gün süre vermiştik Alan Osman Gold'un yetkililerine. 3 gün sonrasında biz gereken direnişi başlatacağız demiştik. Ve o direniş başladı. 5 Ağustos günü de kalabalık bir milletvekili grubumuzla, yine ben de olacağım. Orada su ve vicdan nöbetimize destek olacağız. Yine oradaki nöbette arkadaşlarımızla beraber birlikte olacağız.
İmamoğlu'ndan haber var mı? Onun da geleceği söyleniyordu. Sorayım size.
Görüşülüyor, ancak şu anda programın ayarlayıp ayarlamadığı noktasında bilgi sahibi değilim. Umarım ayarlayabilir. Tabii onun varlığı da bize güç verir.
Benim gördüğüm şuydu dünkü manzara. Sizlerin girişimiyle başlatılan şey, yani 3-5 insanla orada çadırla başladı muhtemelen.
Altıncı evet, tek
gününde,
çadırla başlamıştı.
6. gününde şu anda ben yaklaşık 100'e yakın çadır gördüm ve hala insanlar gelmeye devam ediyordu. Belli ki oradaki bu mücadele daha da büyüyecek. Nasıl sonlanacak, ne olacak bilmiyorum ama orada inşaat ya geri dönüşü mümkün olmayan zararlar zaten verilmeye başladı. En çok sevdiğim şeylerden bir tanesi, orada takdir ettiğim şeylerden bir tanesi, sürekli inşaat alanına gidip oradaki bu işin önderliğini yapan sivil toplum örgütleri neler olduğunu gelen vatandaşlara bizzat anlatıyor, neler yapıldığını. Hakikaten yani sosyal medyada, Twitter'da fotoğraf görmekle oraya gidip o manzarayla karşılaşmak inanılmaz bir şey. Anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Çünkü oraya gelenlerden ağlayan, hüngür hüngür ağlayan insanları gördüm ben. Ve de yani bir rol için falan değildi bu. Gerçekten orada şu anda büyük bir katliam yapılıyor ve söyledikleri en büyük şey de şu, oradaki görülen manzara yani planlananların sadece bir başlangıcı olduğu söyleniyor.
Evet.
Doğru. Çünkü Alamosko denen o ihaleyi alan firmanın CEO'sunun yurt dışı kararlarının birisi yaptığı açıklama daha için sözleşmelerin yapıldığını ve buna başlayacaklarını söylemişlerdi. Yani o görünen manzaranın...
Bir sesiniz gitti. Ben bir cümlenin başını kaçırdık. Sesiniz gitti. Ben konuyu biliyorum. Hadi ama lütfen bir daha tekrarlayabilir misiniz? Bu Kanadalı şirket...
Duyabiliyor musunuz?
Şu anda duyuyorum net. Kanadalı şirket nasıl bir açıklama yapmıştı?
Kanadalı şirketin CEO'su bir açıklama yaptı. Evet. Bir yabancı kanalda sosyal medya doğrultusunda yaygın bir şekilde dolaşıyor.
Dönüyor şu anda.
15 yıllık daha Kaz Dağları'nda bir yatırım için anlaşma yapıldığını, hizaların atıldığından bahsediyor. Yani bu demektir ki o insanların içini acıtan Kirazlıtepe'deki o manzaranın en az 6-7-10 katı civarında daha bir kötü gidiş ve katliam olacak demektir bu. Ben yıllar önce, yani çok biliyorsunuz, Bergama mücadelesi başladığında orada işte ki Bergama'daki köylüler, Bergama'yı kurtarırsak Türkiye'yi kurtaracağız. Bergama'yı düşerse Türkiye düşecek demişlerdi. Gerçekten Bergama mücadelesinde maalesef hukuk yok sayılarak orada Bergama'nın o dağlarına, Kozak Yaylası'na o hançerler saplanmıştı. Gerçekten Muğla'ya baktığımızda, Kaz Dağları'na baktığımızda ülkemizin her tarafında bu tür maden işletmeleri adı altında talanın ve katliamların giderek yaygınlaşacağını görüyoruz. Ve ne yaparsak yapalım, mücadelemizin boyutu ne olursa olsun, bizim Kaz Dağları'nda, Kirazlıtepe'deki bu mücadeleyi, bu halkın karşı çıkış sebeplerini, gerekçelerini ve oradaki halkın sesini yöneticilerin dinlemesi gerekiyor. Duyurmamız gerekiyor. Yani çok tarihi bir sorumluluğumuz var şu günlerde. Bu sorumluluğu da yerine getirmek adına bütün yurttaşlarımızın o Kaz Dağları'ndaki çığlığa, Muzlu'daki çığlığa, Salda'daki çığlığa, daha birçok burada ismini sayamadığım Hasan Keyf'in çığlığına ses olmaları ve duyurmaları gerekiyor.
Bir de yani bir ekleme yapayım. Umutsuz olmamak gerekiyor. Ben onu da gördüm. Yani 2007-2008'de başlamıştı bu Kaz Dağları süreçleri. O zaman da çok büyük kamuoyu tepkileri olmuştu ve rafa kaldırılmıştı. Şu anda onlarca bir şekilde hemen inşaatlara giriştiler. Ama büyük bir direniş başlıyor ve daha da büyüyeceğine inanıyorum ve insanlar bu umutlarını kaybetmemeleri. Katılıyor musunuz?
Yok. Ben hiçbir zaman umutsuz olmadım. Çünkü halka rağmen bir şeylerin yapılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü son kararı hep halk verecektir. Aslında 31 Mart yerel seçimlerinde biz şu anki bu katliamlara göz yuman ve yol açanlara halk bir sarı kart göstermişti. Halka rağmen, halka inatlaşarak bir şeyleri yapmanın doğru olmadığının mesajını vermişti. Ben halkın iradesinin aşılamayacağını ve halka rağmen bu katliamların süreceğine inanmıyorum ve eğer halk isterse bu katliamları, bu Anadolu'nun dağlarına saplanan hançerleri teker teker çıkartacak ve yenilerinin saplanmasını engel olacaktır.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Gülizar Hanım. Hem yayınımıza katıldığınız için hem de verdiğiniz bilgiler için. Mücadele her safta devam edecek, artarak da sürecek gibi görünüyor.
Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. En azından bu fırsatı vererek Açık Radyo dinleyicilerimize sesimizi duyurmamız olanak sağladığınız için ben de çok teşekkür ediyorum.
Evet, ağzınıza sağlık.
Teşekkür ediyoruz. Size kolaylıklar diliyoruz. Çok mersi.
Sağ olun, hoşça kalın. Sağ olun.
Evet, CHP Doğa Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca programımıza katıldı. Hem Salda Gölü'ndeki gelişmeleri hem de Kaz Dağları'ndaki gelişmeleri aktardı. Kendisi her yerde bizzat da bulunmaya çalışan bir milletvekili ve nerede bir çevre mücadelesi var, hemen orada insanların sesi olmaya çalışan bir siyasetçi, hep görmek istediğimiz siyasetçi modellerinden birisi diyebiliriz.
Yolda gelirken şey düşündüm Pelin. Yani bu memlekette çevreyle uğraşan gazeteciler için açısından hiç konu bulmakta, haber bulmakta hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Her hafta farklı bir şey var. Her hafta o kadar yoğun ki. Yani çok trajikomik bir durum tabii. Yani hangisini işleyeceğim? Salda Gölü'nü mü yapalım? Kaz Dağları'nı mı yapalım?
Evet.
Muzur'u mu yapalım? Hasan Keyfi mi yapalım?
Evet.
Ya aynı anda o kadar çok büyük talanlar var ki ve bunların hepsinin, bu hukuki bir jargon artık ama çok da önemli, seviyorum ben bunu. Geri dönüşü mümkün olmayan zararlar.
Evet.
Ve bizim ilk tek yaptığımız bunların yani ne
kadar
durdurulması için ne kadar katkı sağlayabiliyorsak bizim için ne mutlu, tabii siz dinleyicilerimize birlikte.
Evet, peki Kaz Dağları'ndan yeni geldin. Aktarmak istediğin son 1-2 dakikamız var mı, bir şey ekstra
ya,
söylemek
çok
istediğin?
Çok böyle gezi gezi demek istemiyorum ama demekten de kendimi alamıyorum. Hakikaten geziyi özlemiş insanlar varsa orada.
Bir gezi ruhu var tekrar.
Gezi ruhu var.
Başlamış.
Yani aklına canlanıyor. Sosyal market var. Sosyal market kurulmuş durumda. İnsanlar ihtiyaçları kadar alıyorlar.
Evet.
Herkes birbirine dayanışma içerisinde. Ve sürekli sosyal medyadan bu iş büyüyor. Ve herkes gelmeye, çadırını alan gelmeye devam ediyor. Yani bir mücadele boyutu var. Ben çok doğa ve kampçı olduğum için bir de hakikaten çok güzel bir atmosferde orada
Kaz Dağları'nda
çamların içerisinde
kamp yapmak.
Doğada kamp yapmak, yani benim için iki boyutu var.
Şimdi kamp
anlamı
yapılan
kamp.
Yerde şeye çok yakın.
Çok yakın.
İnşaat,
bir kilometre inşaat
sahasına da çok yakın ve çadır kurmuş olan, orada direnişi götüren yurttaşlar da aynı zamanda inşaat sahasında çok yakından tabii gözleme imkanına da sahip. O açıdan da çok önemli, kritik bir noktada yapıldı bu kamp ve tabii direnişlerinin başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Biz de zaten gelişmeleri çok yakından takip ediyor olacağız. Bu haftada programımızın sonuna geldik.
Selahattin bize bir şeyler fırlatmadan camın arkasından
programı sonlandırıyoruz.
Kapatalım
evet.
Şimdilik
haftaya yeni görüşmek üzere.
Konuk ve konuklarımızla görüşecek. Hoşçakalın.
Ekonomi, ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.